Ayrım 15.
Madame Tadyan'ın odasındaki yatak karyola yaylı değildi fakat şilte kuş tüyü olduğu için gayet rahattı. Yoldaş ayak ucuma tırmandığı zaman bu yumuşak şilte hiç hoşuma gitmedi, hırlamaya başladı. Fatih de gülerek bu yatak beni gıdıklıyor dedi. Ertesi sabah askeri mızıka ile uyandım. Pencereden baktığım zaman bir alay geçiyordu. Önlerinde bayrak tutan kudretli bir asker vardı. Askerlerin kıyafetleri partal olmakla beraber gayet vakur görünüyorlardı. Ne garipti, adeta bir perde eski başı bozukların üstünden kalkmış, aynı sahnede birdenbire muntazam bir Türk ordusu meydana çıkmıştı. O sabahı Hilali Ahmer Hastanesi'ne dolaşmakla geçirdim. Yaralıların çoğu Kaymakam Nazım'ın fırkasındandı. Çok memnun oldular. Hepsi Nazım'a şiddetle tutkundu. Hepsi ondan muhabbetle bahsediyordu. Kendisi Konya'da bir sanatoryumda yatıyordu. Öğle yemeğini İsmet Paşa'nın karargahında yedik. Yanındaki askerlerin hepsi eski Türkiye'li mümessilleriydiler. O kadar tavırları Osmanlı terbiyesini ifade ediyordu ki, büyükannem sağ olsaydı onlarda bir kusur bulamazdı. Akşamüstü otele döndüğüm zaman Bekir Sami Bey beni görmeye geldi. Yeni Rusya hakkındaki fikrini sordum. Tamamen hayal kırıklığına uğramıştı. Halbuki gitmeden önce Şark mefkûresinin kuvvetli taraftarlarındandı. Dönüşünde yeni Rus rejiminin dünyanın en kötü zulmünü ifade ettiğine inanıyordu. Bolşeviklerin samimiyetine inanmıyordu. Onlara inanmış olan bir takım yeni hükümetler Çarlık zamanından daha kötü muamele ile karşılaşmışlardı. Rusya'nın küçük bir azınlık tarafından idare edildiğini ve kendisine İttihat ve Terakki'yi hatırlattığını söyledi. Artık Garp mefkûresine dönmemiz ve Garplılaşmamız gerektiğini söylüyordu. Ankara'ya döndüğüm zaman istasyonda Doktor Adnan bana İhtilaf Kuvvetleri'nin Londra'da toplanacak olan bir konferansa Ankara hükümetini de davet ettiklerini söyledi. Anlaşıldığına göre Sevr Anlaşması'nın sert hükümlerini değiştireceklerdi. Ankara hükümeti ise Londra konferansına delege gönderip göndermemekte tereddüt ediyordu. Müfritler yani aşırılar bunun bizi zaafa düşüreceğini ileri sürüyorlar, mutedillerse yani ılımlar ise gönderilmesini istiyorlardı. Aynı zamanda hazırlıklarımıza da devam etmemiz gerektiğine inanıyorlardı. Şayet bu davet samimi ise ve kan dökülmesine mani olmak isteniyorsa bizim için iyi bir şey olacaktı. Eğer bir hileden ibaretse Yunan ordusu taarruza geçecek ve Batılılar da Yunanlıların tarafını tutacaklardı. Londra'ya gönderilen Şubat 1921 delegasyonun başında Bekir Sami Bey, İstanbul heyetinin başında da Tevfik Paşa bulunuyordu. Tevfik Paşa Ankara delegesini meşru olarak kabul etmişti. Lloyd George'un hükümeti İzmir için bir muhtariyet yani özerklik ve Türk-Yunan Savaşı'nda da tarafsızlık teklif etmişti. Bütün bunları Ankara hükümeti önce tetkik edecekti. Eğer Büyük Millet Meclisi bunun lehinde bulunursa Ağustos ve Eylül'de tekrar bir Türk delegasyonu isteyeceklerdi. Bunun bir hileden ibaret olduğu çok çabuk meydana çıktı. Çünkü Türk delegasyonu Londra'dan dönerken Yunanlar büyük bir taarruza geçtiler. Yunanlılar Afyon'dan hücuma başlayarak büyük bir kuvvet getirdiler. Fakat 31 Mart 1921'de yeni Türk ordusu tarafından bozguna uğratıldılar. Buna 2. Ünenu Harbi adı verilir. Bütün vasıtasızlığa, yorgunluğa ve barış aşkına rağmen Anadolu hükümetine milletin büyük bir kısmı taraftardı ve Yunanlıları Türk topraklarından atmak istiyordu. Yine Miralay Arif'in yazılarından bir kısmının mealini yani özet anlamını alıyorum. Bütün silahlar ve cephane Erzurum, Diyarbakır, Sivas'tan develer ve öküz arabalarıyla yolları olmayan beyabanlardan geçirilerek en kötü hava şartları altında getirilmiştir. Silahları tamir edecek yerler yapılmıştır. Erkekler yaya olarak gelmişlerdir. Kadınlar daha zor bir durumdaydılar. Çünkü öküz arabaları kırılıp çamurlara saplandığı zamanlar onlar cephaneleri sırtlarında taşırlardı. Aynı zamanda yine kadınlar ekiyor, biçiyor ve savaşan erkekleri besleyen mahsulü onlar yetiştiriyorlardı. Yalnız geri hizmetlerinde değil, bizzat savaşta dövüşmüş kadınlar olduğunu da söylemeyi vazife sayarım. Bir tanesi Osmaniye'de Raziyeler Köyü'nden Rahime adlı bir kadındı. Bu kadın Kilikya'da Miralay Arif'in 11. fırkasında bizzat dövüşmüştü. 1920'de gönüllü olarak başıbozuklara katılmıştı. 1920 Şubat'ında Hasanbeyli Tüneli'ne hücum edenler arasındaydı. Bunlar Fransızlardan 80 tüfek, 2 makineli tüfek almışlardı. Harpte ölen iki kişiyi de bu kadın sırtında getirmişti. Çevikliğinden dolayı ona Ordu Tayyar adını vermişti. 1920 Haziran'da Osmaniye'de Fransız istihkamlarına hücuma o önderlik etmiş ve bu karargahın önünde vurularak ölmüştü. Kuzey cephesinde bulunan Refet Paşa 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Batı cephesinde İsmet Paşa'ya iltihak etmişti, yani katılmıştı. Refet Paşa daima birleşmeye taraftar, hiçbir şahsi ihtirası olmayan bir adamdı. Bundan sonra Milli Müdafaa Vekili oldu. Ordu şimdi gruplara ayrılmıştı. Her grup 3 fırkalıydı ve İsmet Paşa da hepsinin başında kumandandı. Türk ordusunun bu çetin savaş günlerinde köylerde çok yardıma ihtiyacı vardı. Bu yardımı da sadece Ankara'da bulunan Hilali Ahmer'den görebiliyordu. Bunu Ankara kadınları hazırlamışlardı. Ankara kadınları beni bu işin başına geçirmek istedilerse de ben sade bir ağza olmakla yetindim. Çünkü hala sıtma nöbetleri geçirmekteydim. Bu aralık İstanbul ile Ankara kadınları arasındaki farkı da görüyordum. Ankara'daki İstanbul kadınları umumiyetle memur ya da mebus karısıydılar. İyi tahsil görmüş, modern ve her işe atılmaya hazır kimselerdi. Ankara kadınları İstanbullulardan uzak duruyorlardı. Anadolu kadınlarının çekingenliği belki tahsilleri olmadığından ileri geliyordu. İstanbul kadınları ise şuur altı bir yükseklik duygusu taşıyorlardı. Bunlardan bir tanesi bir istisnaydı. Kendisi Cemal Bey adında bir adamın karısıymış. Güzel, alçak gönüllü bir kadındı. Herkesin yardımına koşardı. Kendisi duldu. Ankara'da yerleşmişti. Bütün Ankara kadınlarının sevdiği diğer bir kadın da Miralay Nuri Bey'in karısıydı. O Hilali Ahmer'in başındaydı. Ankara Hilali Ahmer kadınlar kısmının iki Anadolu'lu kadın tarafından idare edilmesini teklif ettim. Bir tanesi belediye başkanının karısıydı. Belki kocasından daha iyi bir belediye reisi olabilirdi. Zehra Hanım adını taşıyan öteki de gençliğinde İstanbul'da evlenmiş, bütün imparatorluğu dolaşmış, iyi Arapça ve Farsça bilir bir kadındı. Çok samimi, dindar, eski zamanın fena adetlerine muhalif olmakla beraber ani değişmeleri de pek sevmezdi. Kudretle, vuzuhla yani açıklıkla ve vekarla yani ağırbaşlılıkla konuşurdu. Hilali Ahmer'in bu kadınlar şubesi kız muallim mektebinde faaliyette bulunuyordu. Mektebin başında çok becerikli ve cazip bir kadın vardı. Fakat iki defa toplanıldıktan sonra iş karıştı. Sabah erkenden bir İstanbullu kadın bana gelerek bütün Ankara kadınlarının toplantıyı terk ettiklerini ve İstanbul kadınlarıyla çalışmak istemediklerini söyledi. Sebebini sorduğum zaman şöyle anlattı. Toplantı yapmayı ve bunu Ankara kadınlarına gazetelere ilan vererek davet etmeyi düşünmüşler. Ankara kadınları ise okumak bilmedikleri için bir bekçi vasıtasıyla her eve haber vermeyi teklif etmişler. Anlaşılan İstanbul kadınlarından biri gazete okuyamayacak derecede olanları aralarında istemediklerini söyleyince hepsi birden toplantıyı terk etmişler. Benim bu işi yoluna koymamı istiyorlardı. İki tarafın da görüşlerindeki makul tarafları takdir etmekle beraber Ankaralıların teklifini daha uygun buldum. Mektebin müdürüyle konuştuktan sonra 4 Ankaralı kadını davet ederek bu meseleyi açtım. Onlara münevverliğin yani aydınlığın sırf okumakla elde edilmediğini anlatmaya çalıştım. Kadınlığa karşı vazifelerinden bahsettim. Kadınlar arasında ayrılıklara erkeklerin güleceğini söyledikten sonra nihayet lafı vatanseverlik meselesine getirdim. Bundan sonra birlikte çalışmayı kabul ettiler. 12 icra komite azasının 6'sı İstanbullu, 6'sı da Ankaralı olacaktı. Namzetlerin yani adayların isimlerini tespit ettiğim zaman 6 İstanbullulardan birine itiraz ettiler. O da son toplantının dağılmasına sebep olan kadındı. Fakat ona da oylarını vereceklerini söylediler. Nihayet beni ısrarla reis seçerek Zehra Hanım'ı da ikinci başkan yaptılar. Tabii bu teşekkülün paraya ihtiyacı vardı. Bunun için benim hayırsever kadınlara mektup yazmamı istediler. Mısırlı Prenses İffet Hasan büyüyecek bir para yolladı. Ankara kadınları para meselesinde çok sıkıcı oldukları için 100 liradan çok toplanamayacağını sanıyorlardı. Hazırlık çarçabuk yapıldı, cuma günü toplanılacaktı. Ben de bir gün sonra ameliyat olacaktım. Bu toplantı önümüzdeki cuma günü olacak ve ben de ertesi sabah Didar'ın evinde ameliyat edilecektim. Ankara'nın en büyük salonu erkek muallim mektebinde olduğu için orada toplanacaktık. O akşam kız muallim mektebine giderek müdüreyle konuşurken beni bir hanımın görmek istediğini haber verdiler. Pencerenin ışığı altında güzel ve ince yüzlü bir kadınla karşılaştım. Ellerini uzatarak bana geldi. Bunun bir defa Mustafa Kemal Paşa'nın arabasında gördüğüm yeğeni Fikriye Hanım olduğunu anladım. Bu güzel kadın her türlü yardıma hazırdı. Çok tatlı ve mahzun bir sesi vardı. Epeyce konuştuk. Herhalde Mustafa Kemal Paşa'ya çok derin bir suretle bağlıydı. Onun kadın dostlarından çekiniyordu. Bu kadın Mustafa Kemal Paşa'nın evini gayet iyi idare ediyor ve hemen herkesin saygısını kazanıyordu. Kendisini almak isteyen birçok adam akıllı erkek olmasına rağmen kabul etmiyordu. İnanıyorum ki Mustafa Kemal Paşa'nın anası müstesna, kendisine mevki için değil sırf şahsı için bağlı tek kadın buydu. Ne var ki kendisini nikahla aldıracak kadar becerikli değildi. Bununla beraber bir gün alacağına inanıyordu. Ömründe tek bağlandığı erkek Mustafa Kemal Paşa'ydı. Onu kaybederse insan hissediyordu ki hayatını da kaybedecekti. Gözlerinin ve ağzının garip cazibesi hala hayalimdedir. Nihayet toplantı oldu. Ön sırayı İstanbul kadınları işgal ediyorlardı. Hepsi iyi giyinmiş, bir kısmı genç ve çok güzeldi. Bunlar İstanbul'da nutuk vermiş olduğum kadınlardan başkaları değillerdi. Onların arkasında Ankara kadınları, en arkalarda da bana büyük bir heyecan veren köylü kadınlar vardı. Ömrümde hiçbir dinleyici bu kadınların vermiş olduğu şeref ve gururu bana hissettirmemiştir. Ne kadar sade konuşmak mümkünse Türkiye'nin durumunu o kadar açık olarak anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda bir savaş kazanmak için sırf cesaretin yetmediğini de söyledim. En çok barış içinde memlekette yaşamanın lüzumundan bahsettim. Onlara bizim bir ölüm kalım savaşı geçirdiğimizi anlattım. Şayet Yunanlar Türkiye'yi işgal ederlerse bütün Anadolu Türklerinin ortadan kalkacağını söyledim. Yunanlıların girmiş olduğu yerde hiçbir Türk'ün yaşayamayacağını anlamalarını istiyordum. Zaten onlar da çoğunun erkeği cepheden geldiği için neticede ne olacağını tahmin edebiliyorlardı. Ben epeyce uzun konuştuktan sonra basma entarili bir kadın yanıma geldi. Anlaşılan gözleri pek göremiyordu. ''Nerede, nerede?'' diye sordu. Ben yanına gidince kollarını boynuma doladı, kalbinin attığını duydum. ''Senin ne dediğini anladığımı söylemek istiyorum. Benim Darül Muallimat'ta bir kızım var. O da hizmet edecek, sulh yapacaktır. Ben fukara bir çamaşırcı kadınım. Ona bu tahsili verebilmek için her gün çalışıyorum. O da bir gün hoca olacak. Senin konuştuğun gibi konuşacak.'' dedi. İşte Türkiye'nin geleceğini kuracak bir kadın vatandaş. Nihayet dedi ki, benim oğlum Çanakkale'de öldü. Ağlamıyorum, işimi bırakmıyorum. Çünkü kızıma tahsil veremem. Fakat hep yeni harplerden bahsediyorsun. Çanakkale'de ölenleri hiç söylemedin. Göğsünden 1 lira çıkararak Hilali Ahmer'in yaralılarına diye uzattı. Karşı karşıyaydık. Birbirimizin gözünün içine bakıyorduk. İkimizin de gözyaşları kalbimize akıyordu. O ana kadar Türkiye'nin geleceğine bu kadar kuvvetle iman ettiğimi hatırlamıyorum. Böyle bir unsur mevcut oldukça memleketimiz için her türlü cefa ve fedakarlık azdır bile. Boynuna sarıldım, iki yanaklarından öptüm ve gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönerken Zehra Hanım yanıma geldi ve dedi ki, inanılmayacak şey, Ankara kadınlara 1000 lira verdiler. Hakikat inanılmayacak şeydi. Çünkü bütün Ankara'da Hilali Ahmer'e erkekler tarafından verilen para 1000 liradan ibaretti. 48 saat sonra öbür dünyanın hudutlarına yaklaşmış gibiydim. Ameliyat yapılmıştı, etrafında bir takım doktorlar vardı. Ateşim o kadar yüksekti ki bu sıtmadan ileri gelmiyorsa ölmem muhakkaktı. İçimde büyük bir rahatlık vardı, orada olup bitenleri seziyordum. O güne kadar ne zaman hasta olursam olayım, bir şeytan gururuyla ben istemesem ölmem mümkün değildir gibi düşünürdüm. Fakat o gün artık hiç iradem kalmamıştı. Kendimi muazzam ve aydınlık bir boşluk içinde görüyordum. Kendimi her kaybedişte üzerime birinin eğildiğini hissediyordum. Sıtmanın en kötü nöbetlerinden birine tutulmuştum. İğne yapıyorlardı. Ümitlerini tamamen kaybetmiş değillerdi. Zaman nasıl geçti bilemiyorum. Didar ayaklarının ucuna basa basa odada dolaşıyordu. Doktor Adnan ile Sedir'in üzerinde öteki doktorlarla beraber bir şeyler fısıldaşıyorlardı. 15 gün sonra tekrar Kalaba civarındaki evimize döndüm. Büyük ev hazırlanmıştı. Didar da hakiki bir kardeş gibi gelmiş evi düzene sokuyordu. Hala bu evi ebedi bir mesken gibi düşünürüm. Kırmızı perdeler, uzun sedirler, benim kamçılarımın asılı olduğu yeni badanalanmış duvarlar. Hamdullah Supi'nin eşi İstanbul'dan gelmişti. Ayrı bir yere çıkmışlardı. Hikmet Bayur da bazen akrabalarıyla oturduğu için Doktor Adnan'la ben bu evde yalnızdık. Ama kendimi hiç yalnız hissetmiyordum. Gerçi evdekiler hep aynı insan cinsine mensup değildiler. Köpeklerin sayısı artmıştı, tabii yoldaş başlarında. Bir sürü tavuk horoz vardı. Bunların hususiyetlerini de Doktor Adnan tetkik eder, onlarla meşgul olurdu. Aralarında şahsen tanımadığı bir tek mahluk yoktu. Çay kenarında bu tüylü mahlukatla Doktor Adnan ciddi ciddi konuşurdu. Onlar da kanat çırparak cevap verirlerdi. Bu benimsediğimiz evlatlar arasında bir de eşek yavrusu vardı. Her sabah odama gelir benimle oynardı. Doru altımızdaki ahırda kişnerdi. O hayatı hiç değiştirmek istemezdim. Karargaha gidebilecek kadar iyileşince tekrar nasıl korkunç bir mücadele içinde olduğumuzu anladım. Bizim delegasyon ikinci defa olarak Londra'ya gidecek, fakat Yunanlar da bir karara varılmadan bütün güçleriyle hücuma geçeceklerdi. İnönü'deki iki savaştan sonra Türk ordusunu yenmek güç gibi görünüyordu. Bununla beraber mühimmat, cephane ve diğer lüzumlu şeyler meselesinde biz Yunanlardan çok gerideydik. Herhalde bu son savaş kati bir netice verecekti. Bütün bu aralık adeta psişik bir ruh taşır gibi görünen Fevzi Paşa korku içindeydi. Bütün gün haritada bir yeri göstererek Nasuh Çal bizi yenecek diyordu. Anlaşılan planda Nasuh Çal dikkate alınarak hazırlık yapılmamıştı. Fevzi Paşa ve diğerleri tamamen zaferimizden emin bulunuyorlardı. 1921'de Bekir Sami Bey hariciye vekaletinden istifa etti. Bu istifanın sebebi psikolojik ve siyasi bakımlardan İngiliz, Rus ve Türk tarihinde önemi haiz bir noktadır. Bekir Sami'yi Eskişehir'de Rusya'dan döndüğü zaman görmüştüm. Orada Rusya'da nasıl hayal kırıklığına uğramış olduğunu daha önce anlatmıştım. Londra'dan döndükten sonra bu hayal kırıklığının ne kadar derin olduğunu anladım. Bir gün evime gelerek bir vesikanın tercümesini istedi. Bu Mr. Lloyd George ile yaptığı hususi bir mülakatın şifahi bir kopyasıydı. Bunun içinde Bekir Sami Bey'in sulh arzuları ve Türkiye'nin Yunan ordusundan tahliye edilmesi vardı. Bekir Sami Bey'in kanaati İngilizlerin savaşı durdurup Yunanları geri çekecek kudrete sahip olduklarıydı. Mr. Lloyd George Yunan ordusunu Anadolu'ya göndermeden önce uzun uzun düşünmüş olduğunu söylemişti. Herhalde Lloyd George Yunan ordusunun yenileceğine inanmıyordu. Bu vesika Bekir Sami Bey'e İngiliz hariciye vekaletinin arşivlerinden verildiği için mealini dikkate almak gerekirdi. Burada Türkiye bahşehrinden ve Anadolu'daki topraklarından mahrum edilmek istenilmiyordu. İmparatorluğun İstanbul bahşehri olarak kalmasına taraftar olmakla beraber Akdeniz'e Karadeniz arasındaki geçidi tarafsız hale sokmak, Ermenistan, Arabistan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin'i ayrı ayrı parçalara ayırmak vardı. Gerçi bu durum 1918'den biraz başka idiyse de herhalde Türkiye'yi ortadan kaldırmak amacını güdüyordu. Bekir Sami Bey buna rağmen bütün mesuliyeti üzerine alarak yeni bir teklif yapmayı düşünmüştü. Bekir Sami Bey Kafkasya'nın soylu ailelerinden birinin evladıdır. O bütün Kafkasya'dan bilhassa şimal yani kuzey kısmının hürriyetini istiyordu. Bolşevik Rusya'da gördükleri ona şu kanaati vermişti. Şayet Rusların idealleri Türkiye'ye geçerse bütün dünya tehlikeye girebilirdi. Onun teklifi Türkiye'yi bu Rus hududundaki devletlerle birleştirerek Batı ile Rusya arasında bir tampon devlet kurmaktı. Hatta eğer gerekirse Türkiye ile bu devletlerin Bolşevik rejimi aleyhinde savaş açmalarını ve buna İngiltere'nin yardım etmesini istiyordu. Kendisine göre Türkiye şayet İtilaf devletlerinin istilasından kurtulursa o devletin haksızlıklarını, katillerini unutacak, İngiltere ile birlikte Batı ideallerinin müdafasını üstüne alacaktı. Lloyd George bu fikri gülünç bulmuş fakat garip bir hadise olmuş, bu mülakatın bir kopyası Çiçeri'nin eline geçmiş. O da Ankara'ya sert bir nota vermiş. İşte bu mülakatın bütün mesuliyetini Bekir Sami Bey'in kendi üstüne alarak istifa etmesi bu sebepten ileri geliyordu. Eğer insan Türkiye'yi o zaman ortadan kaldırmak isteyen Batılıların siyasetini bozmuş ve aynı zamanda bize tek başına elini uzatmış olan memleketin Rusya olduğu düşünülürse, tabii Bekir Sami'nin Lloyd George'a teklifi pek hoş görünmezdi. Fakat inandığı şeylere bütün kalbiyle sadık kalan Bekir Sami, yeni Rusya'da gördüğü şeylerden ve bilhassa halkın sefaletine şahit olduktan sonra bu hareketi yapmıştı. Mayıs'ta Yunan taarruzu yakın görünüyordu. Bu aralık Kaymakam Nazım göğsünden ve asabından rahatsız olduğu için İsmet Paşa Doktor Adnan'a yazarak Nazım'ı görmesi için cepheye gelmesini mektupla rica etmişti. Doktor Adnan gitti. Nazım'ın göğsünden hastalığı ciddi değildi. Fakat ciddi de olsa harpte vazifesini görmeye mecburdu. Doktor Adnan döndüğü zaman Nazım tarafından bana bir harp hediyesi olarak kendisinin yatağında temizleyip hazırlamış olduğu bir tüfek getirdi. Aynı zamanda fırkasını da ziyaret etmemi istiyordu. Ne yazık ki gidemedim. Onu daha sonra son görüşüm çok feci şartlar altında olmuştur. Mayıs'ın birinde Yakup Kadri Ankara'ya geldi ve bize misafir oldu. Hem dost hem muharrir yani yazar olarak ikimiz de onu çok seviyorduk. Yakup Kadri evin tepesindeki bütün Ankara'nın o sarı topraklarına bakan odasında kaldı. Onun misafirliği akşamlarımızı şenlendiriyordu. Konuşurken bu büyük kafanın, kocaman gözlerin, kudretli sesin arkasında o parlak muharriri sezmemek mümkün değildi. Yukarıda ne yazdığını sorduğum zaman Ateşten Gömlek adında bir Anadolu romanı yazmakta olduğunu söyledi. Ben de zihnimde bir Anadolu romanı tasarladığım için o kendi romanını bitirmeden bu isimde benim böyle bir roman yazacağımı söyledim. Yakup Kadri'nin gelişinin haftasında bir sabah ben daha yataktayken erkenden Halime geldi. Yatağımın ayak ucuna oturdu, şalvarını yukarıya çekti, bacağındaki siyahlıkları gösterdi. Ne olduğunu sorduğum zaman kocasının ortağı yüzünden kendisini dövdüğünü söyledi. Neden boşanıp rahat yaşamadığını sorduğum zaman da yüreğine bir hançer saplamışım gibi ağlamaya başladı. Dedi ki, o beni de sever, biraz sever. Ben onu o kahpenin eline bırakamam. Bir hafta sonra orduya gidecek. Ne o beni boşar ne ben boşanmak isterim. Mayıs'ın sonlarında Hilali Ahmer Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak Eskişehir'e gittim. Hudutlarımız her an taarruz bekliyordu. Bu harbin nihai olacağı kanaati vardı. Bundan dolayı hasta bakıcılara çok ihtiyaç duyuluyordu. Haziran'ın birinci günü vazifeme başlayacaktım. Eskişehir hareketimden bir gün önce yataktan kalkar kalkmaz dışarıda garip sesler duydum. Bizim sessiz vadide böyle sesler hiç işitmemiştim. Yanımızdaki büyük ahırda bir fukara kadın yatardı. Kapısını durmadan vuruyorlardı. Kadın içeriden "O burada değil, kapımı kıracaksınız" diye bağırıyordu. Bu isyan halinde bir kalabalığa benziyordu. Ben hazırlanıp dışarı çıkmadan Fatih odama geldi. Kurbağaya benzeyen yüzü korkunçtu. Ne olduğunu sorduğum zaman köy halkının Halime'nin kumasının peşinde olduğunu, erkeklerin ellerinde oraklarla onu öldürmeye geldiklerini ve Ayşe halanın, ahırdaki kadın, kapısını kırdıklarını söyledi. Sebebini sorduğum zaman kadının kaynanasının kolunu kırdığını, görümcesinin korkudan bayıldığını, köylüler onu öldürmek için ayaklanınca korkup kaçtığını anlattı. Ben Fatih'in neden bu kadar korkmuş olduğunu sorduğum zaman adeta tıkandı. Onların çılgın bir halde olduklarını ve kendisinin benden korktuğunu söyledi. Ben derhal kadını Fatih'in aşağıda saklamış olduğunu anladım. Kendisine bunu söyleyince sırıttı, biraz ümide düştü. Fatih'in köylüler kadar kahpeden korktuğunu ve kendisinin de kahpeden nefret etmesine rağmen onu sakladığını anladım. 4. kaset, 1. yüzün sonu.
Türk'ün ateşle imtihanı. Halide Edip adı var. Kocasının nerede olduğunu ve kadını nereye sakladığını sorduğum zaman bana adamın orduya gitmiş olduğunu ve kendisinin de kadını ahırın arkasındaki saman yığınının içine sakladığını söyledi. İşte bundan dolayı kadının evde olmadığına yemin etmişti. Biz konuşurken kapının vurulduğunu işittim. Ben de Halime'ye ve bütün köye huzursuzluk getiren kadını hiç sevmiyordum. Fakat bu vuruş bana bir karar aldırdı. Arkamda henüz sabahlığım vardı. Başıma bir yemeni sararak yalın ayak balkona çıktım. Başta bütün köy çocukları, oğlanlar ve kızlar ellerinde birer sopa, gözleri pırıl pırıl, arkalarında erkekler benim ne diyeceğimi bekliyordu. Çocuklara "Ne istiyorsunuz?" diye sorduktan sonra arkalarındaki erkek kalabalığına seslendim. "Ne istiyorsunuz? Öne geçip söyleyin." dedim. "Çocuklar, Fatih kahpeyi burada saklamış, biliyoruz. Babalarımız onu öldürecek." dediler. "Babalarınız da kim oluyor? Bir kadını nasıl öldürebilirler?" "İhtiyar bir kadının kolunu kırdı. Biz onu öldüreceğiz. Babalarımız da iplerle geldi." Ben azgın bir kalabalığı durdurmanın ancak onlardan korkmamakla kabil olduğunu biliyordum. Bu korkmamayı onlar da hemen sezerlerdi. İkinci hareket böyle bir kalabalığı tehdit etmektir. İşte ben de hemen onlara hitap etmeye başladım. O günkü konuşmam kadar hiçbir kalabalığa hitap beni bu kadar eğlendirmemişti. Tek defa kalabalıkla konuşurken elimle işaretler yapıyor, dramatik vaziyetler alıyor ve hislerine hitap ediyordum. Onlar arkalarını çevirince çocuklara bağırdım. Söylediklerimi iyi hatırlarım. "Ne duruyorsunuz? Bir daha gözüm görmesin sizleri. Kocası köyde olmayan bir kadını nasıl öldürebilirsiniz? Haydi bakalım, gidin." Gittiler fakat ikide bir geriye dönüp bakıyorlardı. Nihayet cidden hiddetlenerek aşağıya inmeye karar verdiğim zaman savuştular. Evet, öfke gösterisi ve hitabet büyükleri durdurabilir. Çocuklara karşı ise samimi olmalıdır. Kalabalık önümüzdeki tarladan ayrılınca hemen Fatih'e kadına getirmesini söyledim. Kadın baştan başa saman içindeydi. Ayakkabıları ellerindeydi. Yüzünü tasavvur edilemeyecek kadar korkunç bir ifade kaplamıştı. İhtiyar kadının kolunun niçin kırdığını sorduğum zaman kolunun kırılmamış olduğunu, Halime'nin onları ayaklandırdığını ve kocası gider gitmez üzerine yürüdüklerini anlattı. Bilhassa kahpe diye hitap edilmek çok sinirine dokunuyordu. Yüz vermedim. Fakat tövbekar olup da köyde namuslu bir kadın gibi yaşarken geçmişinin yüzüne vurulmasından teessür, yani üzüntü duymasına hak verdim. Kendi köyünün nerede olduğunu sordum. Çubuk yolundan 3 saat ötede olduğunu söyledi. Köyünün kendisini kabul edip etmeyeceğini sorduğum zaman vaktiyle istemediklerini ama şimdi namuslu bir kadın olduğundan beri erkek kardeşinin ona iyi muamele ettiğini anlattı. Ve sonra kendisini yanıma hizmetçi olarak almamı rica etti. Olamayacağını söyledim. Onu ahırın içinden kaçırarak köye doğru yürüdüm. Yolda bir köylüye rast gelirsem lakırdıya tutarak kadının kaçmasına zaman kazandıracaktım. Bereket versin ki köylüler 1 saat kadar görünmediler. Ondan sonra çocuklar önde olmak üzere yine geldiler. Fakat kadın artık uzaklardaydı. Hiçbir şeyi saklamaya lüzum olmadığını gösteren bir şekilde evimin ve ahırın kapısı açıktı.